Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Yahuda mektubunu sürdürüyorum. Bu programımızda 16, 17, 18 ve 19. ayetlere bakacağız. Ama bir hatırlatma olsun diye ilk 15 ayeti sizlere yeniden okuyayım. İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışlara selam. Merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizin olsun. Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. Çünkü Tanrımızın lütfunu sefahata araç eden tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yadsıyan bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Bütün bunları bildiğiniz halde size anımsatmak isterim ki ilk ve son kez halkı Mısır'dan kurtaran Rab iman etmeyenleri daha sonra yok etti. Yetkilerinin sınırı içerisinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti. Sodom, Gomorra ve çevresindeki kentler de benzer biçimde kendilerini fuhuş ve sapıklığa teslim ettiler. Sonsuza dek ateşte yanma cezasını çeken bu kentler ders alınacak birer örnektir. Aranıza sızan bu kişiler de onlar gibi gördükleri düşlere dayanarak öz bedenlerini kirletiyor. Rabbin yetkisini hiçe sayıyor. Yüce varlıklara sövüyorlar. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Ancak seni Rab azarlasın dedi. Ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlar. Öte yandan akıldan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle anladıkları ne varsa onları yıkıma götürüyor. Vay onların haline, çünkü Kain'in yolundan gittiler. Kazanç için kendilerini Balam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular. Sevgi şölenlerinizde sizinle birlikte pervasızca yiyip içen bu kişiler birer kara lekedir. Yalnız kendilerini besleyen çobanlardır. Rüzgarın sürüklediği yağmursuz bulutlara, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş, sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler. Köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi ayıplarını çevreye savururlar. Serseri yıldızlar gibidirler. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor. Adem'den sonraki altıncı kuşaktan olan Hanok, bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu. İşte Rab, herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir. 16. ayette şöyle diyor: Bunlar hep yakınıp söylenir, kendi tutkularının peşinden giderler. Ağızlarından kurumlu sözler çıkar, kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar. Değerli dostum, inançtan dönenleri tanımanın beş yolu vardır. Bu insanlar söylenen insanlardır. Bu birincisidir. Yani şikayet edip dururlar. Tatmin olmayışlarını yüksek sesle bildirmezler ama kısık sesle Tanrı hakkında söylenirler. İki, şikayet eden insanlardır. Hayattaki durumlarından ötürü şikayet ederler. Hiçbir zaman tatmin olmazlar. Tanrı'yı kabul etseler bile başlarına gelen her şeyden ötürü Tanrı'yı suçlarlar. Bana hayattaki durumlarından ötürü hiç tatmin olmadıklarını ve ne kadar mutsuz olduklarını anlatan insanlardan yüzlerce mektup aldım. Sonra Mesih'e iman ettiler ve bütün bunlar değişti. İnançtan dönenlerin bir başka özelliği de, bu üçüncü noktadır, kendi tutku ve arzularının peşinden gitmeleridir. Bu arzular iyi ya da kötü olabilirler. İlla da ahlaksızca arzular olmaları gerekmez. Tanrı'yı dışarıda bırakan her şey olabilir. İnsanların belirli bir tatmin aldıkları tekne ile gezmek, iyi müzik, edebiyat ya da hatta din bile olabilir ama yüreklerinde tatmin değildirler. Dördüncüsü, ağızlarından kurumlu sözler çıkar. Yani aşırı ve kibirlidirler. Gururludurlar. Bir içeriği olmayan fışırtı ve köpük dolu abartılı bir dil kullanırlar. Kendisiyle bir röportaj yapılan bir siyasetçiyi dinlerken Batı dünyasında eğlendim doğrusu. Günümüzde çok fazla kullanılan bir sürü modern deyim kullandı. Sözlerini bitirdiğinde ne söylediğini analiz ettim ve hiçbir şey söylememiş olduğunun farkına vardım. Sadece konuşmuştu. Hiçbir konu hakkında bir adanmışlık göstermemişti. Rabbin hizmetinde olup da bu şekilde konuşan birçok adam vardır. Beşincisi, kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar. Yani onların yüzüne karşı onlara hayranlık duyarlar. Onlara yağ çekerler. Başkalarını alkışlamakta harikadırlar ve doğru olmayan birçok şey söylerler. Çünkü terfi etmek için, kendi çıkarları için insanlara bakmaktadırlar. Yakup'un mektubunun bu konuda söyleyecek bir şey olduğunu hatırlayabilirsiniz. Yakup 3. bölüm 1-4 ayetlerinde şöyle diyor: "Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içerisinde yoksul bir adam geldiğinde şık giyimli zengine ilgiyle sen şuraya, iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarımın dibinde otur derseniz aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz?" İşte bu tür şeyleri ben birçok kez Batı kiliselerinde gördüm. Bir süre önce vaaz vermem gereken bir kiliseye gittim. Oradaki insanlar beni pek tanımıyorlardı. Yer gösterenler de tanımıyorlardı. Oraya erken varmış olduğum için kim olduğumu bildirmeden içeri gireyim dedim. Kiliseye girdiğimde yer gösteren iki kişi birbirleriyle konuşmakla meşguldüler ve benimle hiç ilgilenmediler. Bunun üzerine orada öylece bekledim. Sonunda bir tanesi, "Program istiyor musunuz?" dedi. "Evet, teşekkür ederim." "Nereye oturmak istiyorsunuz?" diye sordu. "Bilmiyorum. Beni nereye oturtmak istiyorsunuz?" diye onlara karşılık verdim. "Şuradaki şu sandalyeye ne dersiniz?" dedi. Bol bol yer olduğu halde beni öne koymaya niyeti yoktu. Hiç dostça bir ruh hali içerisinde değildi. Bunun üzerine oturmak yerine geriye yürüdüm. Sonra platforma çıktığım zaman o yer göstericiye baktım. İnanın bembeyaz olmuştu. Toplantıdan sonra yanıma gelip özür diledi. "Sizin bugünkü konuşmacımız olduğunuzu bilmiyordum. Sizin vaiz olduğunuzu bilmiyordum." dedi. "Beni tanımanız önemli değil. Çünkü bugün yer gösterenler beni içeri alsalar da almasalar da burada vaaz verecektim ama yabancılara ve ziyaretçilere yol gösterip onlara karşı dostça, sevgiyle davranmanızın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum." dedim. Dostum, inanlılar olarak bizlerin kesinlikle kendi çıkarlarımız için başkalarını pohpohlamamız gerekmez. Buna karşın bu tutumu hem kiliselerde hem de bazı Hristiyan okullarında bile gördüm. Bir okul başka bir okuldan olan bir adama fahri doktora ünvanı verir. Bu onun çalışıp eğitim görmediği bir şeydir. Sonra o kardeş okulunun kendisine doktorasını veren kardeşe bir fahri doktora vermesi için okulunun yetkilileriyle görüşür. Ayrıca bu tür şeyi bazen vaizler de yaparlar. Belirli bir kilisede konuşuruz ve vaiz bizi büyük bir insan olarak tanıtır. Aslında kesinlikle öyle değilizdir. Sonra o vaiz konuşmak için bizim kilisemize geldiğinde biz de onu büyük bir insan olarak tanıtırız ki aslında o da kesinlikle öyle değildir. Doğrusunu isterseniz bu yöntemi kullanmamalıyız. Çünkü dürüst bir davranış biçimi değildir. Ve inançtan dönenlerin yöntemi de budur. Tanrı'ya bakmazlar. Rabbisa'nın kendilerine "aferin, iyi ve güvenilir köle" deyip demeyeceğiyle ilgilenmezler. Kalabalığın alkışıyla daha çok ilgilenmektedirler. Bir konferanstayken çok utangaç bir vaiz yanıma gelip bir soru sordu. "Kendi kilisenizde burada konuştuğunuz gibi vaaz veriyor musunuz?" dedim. "Tabii ki, neden olmasın? Eğer ben kendi kilisemde böyle vaaz verseydim istifa etmem gerekeceğinden eminim." dedi. Ona içtenlikle "sizin için çok üzüldüm ve kilisenizin kötü bir yolda olduğunu düşünüyorum. Bugün burada verdiğim mesaj, buraya gelmeden önce kendi kilisemde bana gelmişti. Önce onların üzerinde pratik yapmıştım dedim. Bir, çıkarları için başkalarını pohpohlarlar. Terfi etmek için Tanrı'ya bakacakları yerde insanlara bakarlar. Bu değerli dostum, inançtan dönmüş bir kişinin yargısı ve onu gösteren bir işarettir. İnançtan dönüş günlerinde inanlıların yapmaları gerekenlere bakalım. 17-19. Ayetlerde inanlılar, haberciler tarafından inançtan dönmüş olan kişilerin geleceği hakkında uyarılmaktadırlar. Sonra 20-25. Ayetlerde inanlıların inançtan dönüş günlerinde ne yapmaları gerektiğini göreceğiz. Yahuda, inanlılara habercilerin bu inançtan dönmüş kişilerin geleceği konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatıyor. Yani bunun bizi rahatsız etmemesi gerektiğini söylüyor. İnançtan dönüş, Tanrı'nın izin vermiş olduğu bir şeydir. Ve Tanrı bunun gerçekleşmesine bir nedenden ötürü izin vermiştir. Ama siz sevgili kardeşlerim diyor 17. ayette, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Yahuda, inançtan dönen kişileri tanımlamaktan dönüyor ve ama siz sevgili kardeşlerim diyor. Sanki bir sayfayı çeviriyor ve şimdi sevgili kardeşlerle konuşuyor. Sevgili kardeşler Yahuda'nın sevdiği kardeşler değildirler. Ancak ben Yahuda'nın da onları sevdiğini düşünüyorum. Çünkü Yahuda onları sevmeseydi onlara böylesine kuvvetli bir mektup yazmaz ve gerçeği söylemeyi arzulamazdı. Burada kullandığı sözcük onların Tanrı tarafından sevildiklerini bildirir. Bunlar hayatlarında Tanrı'nın sevgisini yaşayan kişilerdi ve bu nedenden kendilerine sevgili kardeşler denilmiştir. Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Tanrı sözü boyunca bizlere hatırlamamız gerektiğinin söylendiğini göreceksiniz. Yani Tanrı sözünü hatırlamamız gerekmektedir. Sizler ve ben Tanrı sözünü bilmeliyiz. Öyle ki bu büyük gerçeklere dikkatimizin çekilmesi gerektiğinde onları anımsayabilelim. Ama siz sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Bu Yahuda'nın aynı adı taşıyan haberci olmadığının, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi Rabisa'nın yarım kardeşi olduğunu göstermektedir. Yani Yahuda, Meryem ve Yusuf'un oğludur. İsa ile ana kardeş oluyorlar. İsa ile bir kan bağı olduğu halde çok alçak gönüllü bir tutum almaktadır. Bu mektupta yapmış olduğu gibi söyleyeceklerini desteklemek için habercileri kullanmaktadır. Daha önce size inançtan dönme hakkında yazacaklarım benim için yeni olan bir şey değil. Bu konuda yazan tek kişi ben değilim. Başkaları da önceden bu konu hakkında yazdılar demişlerdir. Bu mektubu bitirmeden önce Tanrı sözünün neler söylediğini bilmenin elzem olduğunu göreceğiz. Tanrı sözünü bilmiyorsanız değerli dinleyicilerimiz, bu dünyada Tanrı için ayağa kalktığınız zaman tökezlenmemenizin mümkün olduğuna inanmıyorum. Başka deyişle Tanrı sözünü bilmiyorsanız, Tanrı hakkında ayağa kalktığınız zaman, Tanrı'ya ilişkin konuştuğunuz zaman tökezleyecek ve bazen de kerelerce tanık olduğum gibi saçma sapan konuşacaksınız. Tanrı sözünü bilmek elzemdir, şarttır. Hristiyan hayatlarında tökezleyip düşen birçok Hristiyan gördüm ve her keresinde de nedenin Tanrı sözü konusunda bilgisizlik olduğunu söyleyebilirim. Tanrı sözünün ne söylediğini bilmek bizim için çok çok önemlidir. Şimdi kutsal kitabın hakkında yazarken kutsal ruhtan özel bir mesaj ihtiyacım olduğunu hissettiğim çok önemli bir kısma geldik. Çünkü bu ayetler günümüzde her zaman yapılmayan bir ayrımı ele almaktadır. Yahuda 18 ve 19. ayetlerde şöyle diyor. Size demişlerdi ki dünyanın son günlerinde alay edenler tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Bunlar bölücü, insan doğasıyla sınırlı, kutsal ruhtan yoksun kişilerdir. Başka bir çeviride şöyle diyor. Ama siz Tanrı tarafından sevilen kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Size demişlerdi ki dünyanın son günlerinde alay edenler Tanrı'ya karşı alçak gönüllülük göstermeyerek ve ona bir saygı duymayarak kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Bunlar bölücü, ben merkezli, kutsal ruha tutunmayan kişilerdir. Yahuda 17 ve 18. ayetlerde ama siz sevgili kardeşlerim Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Size demişlerdi ki dünyanın son günlerinde alay edenler tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır diyor. Yani inançtan dönen kişilerin arzuları Tanrı'dan ve Tanrı'nın isteğinden farklıdır. 19. ayette Yahuda inançtan dönen kişileri tanımlıyor. Bunlar bölücü, insan doğasıyla sınırlı, kutsal ruhtan yoksun kişilerdir diyor. Bizlere inançtan dönen kişinin o kadar çok tanımı verilmiştir ki artık onları tanımamanın bir nedeni yoktur. Ben yeniden doğmamış birini, hatta yeniden doğmamış bir vaizi Tanrı sözüyle sınayabileceğinize inanıyorum. Ben Tanrı sözünü bir radyoaktive ölçme aracı gibi kullandığımı söylemek isterim. Tanrı sözünü bildirdiğimde radyoaktivite ölçme aracı kaydeder ve onu duymuş olanlardan bir tepki alırım. Birçokları bize Tanrı sözünün hayatlarında ve evlerinde bir devrim yarattığını söyler. İnanlı olanlar için bile her şeyi değiştirmiştir. Ama benim geri kafalı olduğumu, Tanrı sözünü bildirmenin akılsızca bir şey olduğunu düşünen bir başka grup insan da vardır. Demek ki sözün radyoaktivite ölçme aracı çalışır ve bunun aracılığıyla yeniden doğmamış kişiyi sınayabiliriz. Bunlar bölücü kişilerdir. İlk olarak Yahuda inançtan dönmüş kişilerin kilisede inanlılar topluluğunda bölücülüklere neden olacaklarını söylemektedir. Bir yorumcu, Yahuda'nın kilisede bölücülük yaratan kişilerden, kilisenin ortasından bir çizgi çekip bir bölümü diğer bölümden ayıranlardan söz ettiğini söylemektedir. Kilisenin inançtan dönmesine, bölünmesine neden olan liberalizmdir. Liberaller kiliseyi doldurdular ve sonra da kiliseyi bölenlerin muhafazakarlar olduğunu söylediler. Elbette kiliseyi bölenler onlar değildi. Kutsal kitaba bağlı olanlar kilisenin üzerine kurulmuş olduğu büyük doktrinlere, öğretilere sarılanlardır. Sağlıklı inanlılar topluluğunun yani kiliselerin özgün inanç bildirileri sağlam doktrinlerdir. Bazı noktalarda biraz değişiklik gösterseler bile bütün büyük temellerde hiçbir fark yoktu. Liberallere ilk önce modernizm yanlıları denildi. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek istiyorlardı. O ismi hiçbir zaman sevmediler. Ama günümüzde liberal ismini seviyorlar. Ancak liberal kişi teoloji alanında özellikle geniş görüşlü olmak yerine benim değerlendirmeme göre dünyadaki en dar görüşlü insandır. Doğrusunu isterseniz tehlikeli kişilerdir. Çünkü size öfkeli bir şekilde acılık ve nefretle davranırlar ve size zarar vermekten kaçınmazlar. İnsan doğasıyla sınırlı. Buradaki Yunanca sözcük psikostur ve psikoloji sözcüğü bu sözcükten kaynaklanmaktadır. Bir bireyin yani benin etrafında dönen bir hayat anlamına gelir. Bireyin her şeyden önemli olduğu egoist bir hayat biçimi haline gelir. Önce ben gelirim. Bencildir, doğaldır, yenilenmemiş insanın, yeniden doğmamış insanın hayatıdır. Psiko yani can, kişisel varlığın merkezi, her şeyin benidir. Ruha bağlı olan her adamın yüksek kısmı ve bedene bağlı olan her adamın alçak kısmıdır. Biri tarafından yukarıya, diğeri tarafından aşağıya çekilir. Kendisini aşağı iştahlara veren kişi bedenseldir, sarkikos. Ruhu, penoyama, Tanrı'nın ruhuyla paydaşlık içerisinde olan kişi, varlığının yüksek hedeflerine yöneliktir. Ruhsaldır. Yolun ortasında duran, sadece kendisini ve ister hayvanı ister entelektüel olsun, kendi çıkarlarını düşünen bencil adamda ruh batmıştır. Doğal insan, insan doğasıyla sınırlı insan, bir hayvan gibi yaşayan bencil bir insandır. Elde edebildiği bütün parayı ve armağanları elde etmek ister. Sadece kendisi için yaşar. Doğal insan böyledir. Kutsal ruhtan yoksun kişilerdir. İnançtan dönmüş kişiler Tanrı'nın ruhuna sahip değildirler. İçlerinde Tanrı'nın ruhu yaşamaz. Elçi Pavlos, Efes'e gittiğinde inanlı olmayıp da kendilerini inanlıymış gibi gösteren kişilere bu soruyu sorduğunu hatırlayacaksınız. Onlar sadece Yahya'nın vaftizini duymuşlardı ve Paulus onlara iman ettiğinizde kutsal ruh aldınız mı diye sormuştu. Kutsal ruh hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Yahya'nın hizmeti hakkında bir şeyler duymuşlardı ama kendilerine Rab İsa'nın ölümü ve dirilişi öğretilmemişti. Paulus kendilerine bu şeyleri açıkladığında Mesih'i kabul ettiler ve kutsal ruhu aldılar. İnsanın üç kısımdan oluştuğunu, üçlü bir doğaya sahip olduğunu anlamalıyız. 1. Selanikler mektubunun 5. bölüm 23. ayetinde şöyle okuyoruz. Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın, ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. İnsanın bedeni, canı ve ruhu vardır. Yaratılış kitabında insanın yaratılışının anlatılışını dikkatle okursanız, insanın fiziksel olarak topraktan alındığını görürsünüz. Toprakta bedenimize giren 15 öğe vardır. Öldüğümüzde bedenimizle işimiz bittiğinde bunlardan çıkacağız ve bu bedenlerimiz yeniden toprağa dönecekler. İnanlının dirilişinde beden, dirilmiş bir beden olarak dirilecek. Çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Tanrı'nın yaratmış olduğu bu fiziksel insana ne olmuştur? Kendisine can dediğimiz şey verilmiştir. Bu sözcük sık sık yanlış anlaşılan bir sözcüktür. İnsana psikolojik kısmı yani fiziksel evrene yaklaşımında kendisine yol gösteren kısmı verilmiştir. Acıkır ve gidip yemek yer. Eğlence ister ve kendisi için eğlence sağlar. Çok cömert, çok sevilebilir, çok çekici bir insan olabilir ve karizma sahibi olabilir. Birçok kurtulmamış insan böyledir. Hoşa giden insanlardır ve bazen de bütün inanlıların tanıştığım bazı kurtulmamış kişiler kadar lütufkar olmasını isterdim. Kurtulmamış kişiler yüzeyde çok çekici olabilecekleri halde tabii ki içlerinde çok farklıdırlar. Bu insanın psikolojik duasıdır. Ama Tanrı ayrıca insanın içerisine yaşam nefesini ya da rüzgarı, pneumayı, ruhu da üflemiştir. Bu insanın insan ruhudur ve psikolojik olanın üzerindedir. Bu insanın Tanrı'ya bakan, Tanrı için özlem duyan, tapınmak isteyen parçasıdır. Bu yüzden insan üç doğa sahibidir. İnsanda da bir üçlü birlik vardır. Yani insan bir üçlü birliktir. Beden ya da fiziksel kısmı, can ya da psikolojik kısmı, ruh ve ruhsal kısmı vardır. Psikolojik yönü Yahuda'nın 19. ayette insan doğasıyla sınırlı dediği kısmıdır. İnsanın düşüşünde aslında ne olmuştu? İnsanın üç kısımlı doğasını üç katlı bir eve benzetmekten hoşlanıyorum. 1. katta yemek odası ve mutfak vardır. Bu fiziksel tarafıdır. 2. katta kütüphane ve müzik odası vardır. Bu psikolojik tarafıdır. En üst katta tapınak, tapınılacak bir yer vardır. Bu da ruhsal olan taraftır. En üst katta ayrıca Tanrı sözü vardır. Çünkü insan Tanrı'nın ruhu kendisine yol göstermeden onu anlayamayacaktır. Doğal insan Tanrı sözünü istemez bile. Ruhsal olan üst kattaydı ama düşüşte insan ruhsal bakımdan öldü ve ev alt üst oldu. Fiziksel yan en üste çıktı. Günümüzde doğal haliyle insan öncelikle fizikseldir. Et ve patates en çok öncelik verdiği şeylerdir. Ayakta kalmak hayatın ilk yasasıdır. İnsan fizikselliği bakımından hayvanlar gibidir ama insan aynı zamanda da psikolojiktir, utangaçtır, müzikten hoşlanır, güzelliği sever ve ahlaksızlığa düşkündür. Yahuda'nın burada sözünü ettiği bu alan insanın duyumcu kısmıdır. Öyleyse düşüşte insanın ruhsal kısmı ölmüştür. İnsanın artık Tanrı için bir kapasitesi kalmadı. Hatta şimdi Tanrı'nın bir düşmanı oldu. Ancak sizler ve ben Mesih'e gelip ona kurtarıcımız olarak güvendiğimizde bize yeni bir doğa verildi. Ve bu yeni doğa şimdi Tanrı'nın kutsal ruhuna karşılık verebilir. Ama hala o eski doğaya sahibiz. Hala bedenseliz ve benlikte yaşayabiliriz. Paulus, Romalıların 8. bölümünde bu konuda çok şey söylemiştir. 5. ayette şöyle yazar. Benliğe uyanlar, yani doğal insan, inançtan dönmüş insan benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri, bu kişiler Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışırlar ve bunu düşünürler. Sadece bununla ilgilenirler. 6. ayette de şöyle devam eder. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Daha aşağı olan, yani psikolojik ve duyumcu doğanızda yaşadığınızda Tanrı'ya karşı ölüsünüzdür ve onunla hiçbir paydaşlığınız yoktur. Yuhanna, onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz der. Ama ruhta yaşayan ve Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışan kişi Tanrı'nın istediği şeyleri yapar. Onun ruhu aşağıya inmez ve benliğin yapmayı istediği şeyleri yapmaz. Elçi Pavlos Romalılar 8:7'de çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır der. Bu Adem'in Tanrı'dan kaçmasının nedeniydi. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez eğemez de eski benliği Tanrı'ya itaat ettiremezsiniz. İnsanı ıslah edemezsiniz. Romalılar 8:8-9 bize şöyledir. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa ya da yaşadığından ötürü benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir der. Benlikte Tanrı'yı hoşnut edemezsiniz. Onu ancak ona teslim olduğunuz ve onun sizi kullanabileceği yere geldiğinizde hoşnut edebilirsiniz. Bu beni bir insan iman ettiğinde ne olduğunu yakınlaştırıyor. Bizler iman etmeden önce suçlar ve günahlarda ölüydük. Yürüyebiliyorduk, fiziksel olarak yürüyorduk ama ruhsal bakımdan ölüydük. Kişi müjdeyi duyduğu zaman Tanrı'nın ruhu müjdeyi onun yüreğine uygular ve Mesih'e güvenir. Böylece insan yeniden doğar. Ruhsal doğa yeniden doğmuştur ve şimdi Tanrı için bir kapasitesi vardır.